Podcast dinle.
Günaydın, mutlu sabahlar. Halpar ekranlarında ekonomide sabahla karşınızdayız. Önümüzdeki bir saat boyunca yurt içine ve yurt dışına dair gelişmeleri aktarmaya çalışacağız. Haftanın ikinci gününe geldik ve küresel piyasalardaki içerideki hareketler yakından takip ediliyor. Şöyle bir dünyaya bakarak başlayalım. Dün kapanışlar nasıl gerçekleşti ve tabii vadeli işlemler, Asya'daki anlık işlemler nasıl yansıyor piyasalara, ona bir bakalım. Dünyaya şöyle bir baktığımız zaman S&P 500, Nasdaq ve Dow Jones'da Amerika'dan başlarsak Wall Street'te dün olumlu kapanışlar oldu. Biraz teknoloji hisselerinin öncülüğünde yükselişler gerçekleşti. Buraya dair beklentileri aynı şekilde içeriye olduğu gibi ilerleyen dakikalarda stratejist Mustafa Aşkın bizler için değerlendirecek. Ve şöyle bir Avrupa tarafına baktığımız zaman orada da yükselişler gerçekleşti. Yukarı yönlü hareketlerle gün tamamlandı. Haftanın ilk iş ve işlem gününün tamamlandığını gördük. Borsa İstanbul tarafında ise yatay yukarı yönlü bir hareketle 1452 seviyesinden işlemler gerçekleşti, kapanış gerçekleşti. Şu anda Orta Doğu Asyalarına, piyasalarına baktığımız zaman Kuveyt tarafında biraz daha yukarı yönlü hareketler gözlemlenirken Katar ve Suudi Arabistan'da aşağı yönlü bir tablo karşımıza çıkıyor. Asya tarafında ise karışık bir seyir var bu sabah saatlerinde yine. Malezya'da kayıplar dikkatleri çekerken diğer endekslerde yükselişler hakim. Örneğin işte Japonya tarafına baktığımız zaman %0.60'lık yükseliş var. Singapur'dan biz büyüme rakamlarını takip ettik. Birinci çeyrekte %1.3'lük büyüme kaydetti önceki yıla göre ve %0.2 büyümesi bekleniyordu. Beklentileri aşmış oldu ve 2019'un dördüncü çeyreğinden bu yana da en yüksek büyüme kaydedildi. Ancak tabii artan bir belirsizlik söz konusu. Artan vakalarla beraber dolayısıyla burada Asya tarafında işte bu bazı ülkelerde koronavirüs vaka sayısındaki artış yakından takip ediliyor. Dünyada öne çıkanlar böyle şu saatleri itibariyle baktığımız zaman. Peki düne bir gidelim. Borsa İstanbul'da kapanış nasıl gerçekleşti? Onu bir hatırlayalım. %0.33 puandan bir artış gerçekleşti. Şöyle düzeltelim, %0.02'lik yükselişte 1452 seviyesinden kapanış gerçekleşti BIST 100 endeksinde ve 1450 seviyesinin üzerindeki hareketler yine devam ediyor borsa tarafına baktığımız zaman. Peki bir haftalık performansa göz atarsak orada nasıl bir seyir var acaba? Oradaki gelişmelere şöyle bir bakalım. Son bir hafta binlik performansta 1449 seviyesi karşımıza çıkmıştı en düşük olarak ve en yüksekse 1459 seviyesini gördük. Son bir haftanın da en yüksek seviyelerine yakın bir yerde seyir gerçekleşiyor. Şu anlar itibariyle baktığımız zaman kapanış seviyesine bakıldığında. Evet, böyle bir tablo var. Bakalım borsada nasıl gelişmeler kaydedilecek. Az sonra beklentileri alacağız. Ve şimdi de şöyle bir döviz piyasalarına bakalım. Dolar TL güne 8.39, Euro TL ise 10.26 seviyesinden başlangıç yapıyor. Sepet kurda 9.33 seviyesini görüyoruz. Ve dolar endeksi yeniden 90 seviyesinin altında 89.7 seviyesi karşımıza çıkıyor. Euro dolar paritesi de bir kez daha 1.22'nin üzerinde. Burada geniş bir bant aralığı veriliyordu. 1.22-1.17 seviyelerine dikkat çekiliyordu. Ve işte Euro bölgesinde biraz daha aşılama çalışmalarının hız kazanmasıyla beraber bu gelişmelerin Euro'yu da desteklediğini görüyoruz. Ve şimdi içeriye tekrar dönelim ve bir haber paylaşalım. Hazine ve Maliye Bakanlığı iki tahvil ihalesi düzenledi. Bakanlık iki ihalede toplam 8.4 milyar lira borçlanmaya gitti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı iki tahvil ihalesinde 8.4 milyar lira borçlandı. Bakanlık iki ihalede 4 yıl vadeli 6 ayda bir %6,3 kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi. İhalede basit faiz %18,9, bileşik faiz ise %18,9 oldu. Nominal teklifin 3 milyar 454 milyon lirayı bulduğu ihalede net satış 1 milyar 353 milyon lira olarak gerçekleşti. İkinci ihalede ise 5 yıl vadeli TDRF endeksli 3 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin ilk ihracı yapıldı. İhalede dönemsel faiz %4,99 oldu. Nominal teklifin 5 milyar 207 milyon lirayı bulduğu ihalede net satış 3 milyar 173 milyon lira olarak gerçekleşti. Hazine böylelikle piyasaya 8 milyar 361 milyon lira borçlandı.
Ve ABD tarafında devam edelim. ABD tarafında ise S&P 500'de vadeliler şu an itibariyle 4200 seviyesinin üzerine işaret ediyor. 4202 seviyesinden gerçekleşiyor işlemler. %0.21'lik yukarı yönlü açılış beklentisi var. Dün 11 sektörden 10'u yükseldi S&P 500'de ve kapanışta tam 4200 seviyesinin, o kritik seviyenin altında gerçekleşti. 1197 seviyesinden kapanışı gözlemledik ve %0.99'luk prim vardı. Geçelim Dow Jones'a. 34.415 seviyesinden şu anda vadeli işlemler geçiyor ve %0.54'lük kazançla dün borsa tamamlandı. Ama esas dikkat çekici hareket Nasdaq'ta oldu. Biraz daha böyle teknoloji hisselerinin öncülüğünde bir yükseliş vardı düne baktığımız zaman. Kapanış neredeyse %1.5'a varan bir yükselişle gerçekleşti. %1.41'lik primle. En çok aslında kazandıran borsa olarak öne çıktı Nasdaq borsası. Apple, Tesla, Amazon gibi hisseler %2'ye varan ve %2'ye aşan yükselişlerle bir rally getirdi Nasdaq'a. Evet, burada da tabii ki bugün itibariyle birazdan veri takvimine bakacağız ama tüketici güveni tarafında önemli veriler gelecek. Konut sektörüne dair önemli veriler gelecek. Bütün bunları yakından takip ederken bir yandan da gözümüz tabii ki tahvil piyasasında. 10 yıllıklar %1,61 seviyesinden geçiyor şu an itibariyle Amerikan tahvillerine baktığımız zaman. 5 yıllıklarda %0,81, 2 yıllıklarda ise %0.15 seviyesini görmek mümkün oluyor Amerikan tahvillerinde. Şimdi bir görüşe yer verelim. TOB ETÜ öğretim üyesi doçent doktor Arda Tokat, Fed'in tahvil alım stratejisine ilişkin beklentilerini değerlendirdi, dile getirdi. Tokat, Fed'in yakın dönemde parasal genişlemeyi yavaşlatacağını beklemiyorum dedi.
Nisan ayı toplantı notları açıklandı. Ben bu toplantı notları, tabii bu toplantı notları açıklandı ama ondan sonra gelen bazı veriler vardı. İstihdam verileri geldi ve bu istihdam verileri beklenenden biliyorsunuz daha kötü geldi. Hatta bayağı kötü geldi istihdam verileri. Şimdi bu Fed toplantı notlarında aslında Powell çok net sonra gelen sorularda da aslında bunu açıkladı. Dedi ki biz istihdamdaki hedeflediğimiz noktaya erişemezsek, keza bu fiyat istikrarını sağlayamazsak biz bu enflasyon hedefleriyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz ve parasal genişlemenin yavaşlatılması, tapering'in başlamasına ancak bundan sonra konuşmaya başlayabiliriz dedi. Zaten piyasalar buna biliyorsunuz bir tepki gösterdiler, negatif tepki gösterdiler. Ben işin doğrusu Fed'in bu yakın dönemde bir tapering'e gideceğini, yani parasal genişlemeyi yavaşlatacağını çok beklemiyorum. Tabii bu işte dedim ya istihdam verileri geldi bu Nisan toplantı tutanaklarından sonra. Şimdi bu iyice konuşulmaya başlandı. Tam biz programa bağlanmadan sizin de belirttiğiniz gibi diğer Fed yöneticilerinin açıklamaları da aslında bu yönde. Biraz daha hızlı konuşmaya başladılar. Ama ben Powell'ın açıklamalarına baktığımda daha tam bir recovery'nin, toparlanmanın olmadığını söyledi Powell. Ben o yüzden bu parasal genişlemenin yavaşlatılmasının önümüzdeki birkaç ay içinde olmasını pek beklemiyorum. Tabii ki hep söylüyorlar bunu, verilerle karar verileceğinden bahsediyor Fed. Bu verilere göre kendini yenileyebilir. Ama ben bu konuşmaların piyasa beklentisi olarak da dediğim gibi bu tip konuşmalar başladığı anda yine geçtiğimiz haftalarda Yellen'in bir açıklaması vardı. Bu tip bu parasal genişlemenin yavaşlatılacağı ile ilgili açıklamalar geldiği anda piyasalar ciddi negatif tepki veriyorlar. Ben o yüzden bunun biraz daha erken olduğunu düşünüyorum. Artık konuşulmaya başlandı ama Fed'in bu tapering'e önermesinin biraz daha en az 3 ay sonra belki bir yaz sonunda başlayabileceğini düşünüyorum. Tabii ki şu anda 120 milyar dolarlık alım yapıyor Fed. Piyasaya para pompalıyor. Bunu bir dönem bırakacak. Ama bu işte 2021'in sonu mu olur, yaz sonu mu olur, şimdi konuşulmaya başlandığı gibi birkaç ay sonra mı olur? Benim şahsi görüşüm, bunun için daha biz 1-2 ay daha FED toplantısı göreceğiz ve ondan sonra bunun artık sinyalleri verilmeye başlanacak.
Evet, Asya borsalarıyla devam edelim. Anlık verilere şöyle bir bakacak olursak Çin'de %1.60'lık yükseliş dikkatleri çekiyor Şangay Endeksinde. Ve bu olumlu hava diğer Asya piyasalarına da yansımış gibi duruyor. Yalnızca az önce dünya geneline baktığımız zaman Malezya'da bir düşüş vardı. Ancak bakalım şu anda öne çıkan Asya borsalarında yükselişler hakim. Hong Kong'da yine %1.32'lik yükselişle gün başlıyor. Hindistan %0.40 yukarıda. Ki bu arada Hindistan'da işler çok iyiye gitmiyor. Malum çok ciddi anlamda pandemi bütün ülkeyi sarmış durumda ve sabah saatlerinde CNBC'de şöyle bir haber vardı. Hintliler artık sosyal medya üzerinden yardım çağrısında bulunuyor sağlık sisteminin çok sıkıntılı olmasından dolayı diye. Aynı zamanda bir diğer ülkede her ne kadar şu anda işte olimpiyatlar yapılacak mı yapılmayacak mı tartışması hala devam etse de Japonya, ki Amerika Birleşik Devletleri Japonya'ya gitmeyin uyarısı yaptı. Bu da tabii ki olimpiyatların daha 2 ay gibi bir süre kalmışken nasıl bir etkisi olacak bu uyarı, bu da tabii ki merak konusu. Ama bu gelişmelere rağmen Asya tarafında olumlu bir seyir var. Ve Avrupa'daki kapanışı hatırlayalım, Londra ile başlayalım. Londra tarafına şöyle bir baktığımız zaman dünkü kapanışa Londra tarafında %0.48'lik primle gün tamamlandı. 7051 seviyesinden kapanış gerçekleşti. Diğer endekslerde de yine yukarı yönlü bir hareket vardı. Ancak Almanya dün kapalıydı. DAX endeksinde işlemler gerçekleşmedi. Dolayısıyla bugün başlayacak yeni haftaya. Diğer endekslerde Madrid'de yatay bir yükseliş dikkatleri çekti. Paris'te ise %0.35'lik yukarı yönlü hareket vardı. Artık Avrupa'da biraz daha böyle aşılama sürecinin hızlanmasıyla beraber, yavaş yavaş da kısıtlamaların kaldırılmasıyla beraber işte biz Euro'ya onun yansımasını olumlu olarak gördük ama hisse piyasaları tabii ABD'li kıyasladığımız zaman çok daha ucuz nitelikte olsa da biraz daha orada da toparlanma gerçekleşecek beklentisi hakim. Ve emtia tarafıyla devam edelim. Emtia'daki gelişmelere şöyle bir baktığımız zaman kıymetli metallerde altının onsu 1880 doların altında. Kritik seviye 1880 dolar burada ve 1879 dolardan şu anda bu sabah saatlerinde işlemler geçiyor. Altının gramı iç piyasalara 506 lira olarak yansıyor bu sabah saatlerinde baktığımız zaman. Çin'den bir adım gelmişti. Pazar günü endüstriyel metallere deki o aşırı yükselişe karşı mücadele kapsamında stokçulara ve spekülasyon yapanlara bir savaş açtı adeta ve bundan sonra biraz böyle kıymetli metallerde geri çekilmeler gördük ki aslında bu yıl başından bu yana tüm metallere, tüm emtiaya baktığımız zaman %15'in üzerinde bir yükseliş kaydedilmişti. Gümüşün onsu şu an itibariyle biraz geri çekilme içerisinde, ancak platin ve palyadyumda yükseliş hakim. Bu sabah saatlerinde yeni güne başlarken bu seviyeler karşımıza çıkıyor değerli metallerde. Bir yandan petrol tabii ki önemli. Petroldeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Amerikan ham petrol 66 dolar 17 sentten geçiyor ve %0.18'lik sınırlı bir yükseliş hakim bu sabah saatlerinde. Gün içerisinde 66 dolar 25 sent en yüksek seviye olarak karşımıza çıktı. Ve Brent tipi petrole bakalım. Brent tipi petrol tarafında da 68 dolar 53 sentten işlemler geçiyor. %0.2'lik yükseliş hakim. Burada da gün içerisinde 68 dolar 63 sente kadar yükseldi işlemler. Bakalım gün içerisinde neler olacak? Evet, piyasalarda öne çıkan rakamlar böyleydi. Peki şimdi baktığımız zaman veri takvimi bize neleri gösteriyor? Bugün neler takip edilecek? Almanya'dan birinci çeyrek büyüme verisini izleyeceğiz. Birinci çeyrek büyüme verileri artık gelmeye başladı. Pek çok ülkeden, bölgeden takip ediyoruz. İçeride ise biz kapasite kullanım oranını takip edeceğiz ve imalat güven endeksi yakından izlenecek. Evet, devam ettiğimiz zaman Almanya'dan yine bir veri var. Ifo İş İklimi Endeksi radarımızda olacak. Avrupa'nın en büyük ekonomisi ki pandemide 300 milyar dolar harcadığı söyleniyor. Şöyle bir baktığımız zaman pandemiyle mücadele kapsamında ve bir yandan tabii ki iş dünyası da etkilendi ama şimdi kısıtlamaların yavaş yavaş kaldırılmasıyla beraber bakalım bu beklenti endeksi nasıl bir tabloya işaret edecek. Amerika tarafında ise yeni konut satışları önemli olacak. Bir yandan da Conference Board tüketici güvenini yakından izleyeceğiz. Tüketici güveni enflasyonun habercisi biraz böyle adeta barometresi olduğu için de radarımızda olacak saatler 17'yi gösterdiğinde diyelim ve devam edelim. Sırada Türkiye gündemi var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı. Görüşmelerin ardından kritik anlaşmaları imza atıldı. Erdoğan, Türkiye tarihinde bir ilk diyerek Polonya'ya SİHA satışını duyurdu. İmzalanan anlaşmayla NATO ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye ilk kez SİHA ihraç edilmiş olacak.
Tarihinde ilk kez NATO ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkeyle insansız hava aracı ihraç edecektir.
Yeni bir devrin kapısı aralandı. Türkiye bir NATO ülkesi olan Polonya'ya silahlı insansız hava aracı sattı.
Son 19 yılda attığımız adımlarla sadece yılların ihmallerini gidermekle kalmadık. Aynı zamanda bu alanda ülkemizi devler ligine taşıdık. Kendi savaş gemisini tasarlayan, inşa eden ve idamesini yapabilen 10 ülke içinde yer alıyoruz. Dünyanın ilk 100 savunma şirketi listesinde 7 firmayla temsil ediliyoruz. Aynı şekilde insansız hava araçlarında dünyanın en iyi 3-4 ülkesinden biriyiz. Bu tecrübe, kabiliyet ve imkanlarımızı NATO müttefikimiz Polonya ile de paylaşmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuğu Polonya Cumhurbaşkanı Duda'ydı. Görüşmelerin ardından iki lider kameraların karşısına geçti.
Barışa katkı sağlıyoruz. İncirlik üssümüze bir deniz karakol uçağı ve askeri misyon göndermesini memnuniyetle karşılıyoruz. Biz de NATO geliştirilmiş hava polisliği misyonu kapsamında F-16 uçaklarımızı yakında Polonya'ya göndereceğiz.
Masada çok önemli başlıklar vardı. Milli savunmanın yanı sıra turizmde üzerinde durulan konular arasındaydı. Hem Türkiye hem de Polonya bir kez daha destek mesajı verdi.
Którzy tutaj pełnią swoją misję właśnie w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dziękowałem panu prezydentowi za to, że od lat w Polsce są tureccy żołnierze. Dziękowałem, że Turcja podjęła działania w ramach misji Air Policing.
Bundan sonraki süreçte bütün bakanlarımız, yani savunma bakanım aynı şekilde ziyareti gerçekleştirerek Türkiye, Polonya, Romanya üçlü olarak neler yapabiliriz, ne gibi adımlar atabiliriz, bunların da üzerinde durmamız lazım. Tabii üçlü olarak atacağımız adımda da bu bizim ticaret hacmimizi çok daha farklı bir şekilde ne yapacaktır? Etkileyecektir. Bu sularda çok daha farklı bir adımları inşallah atmış olacağız.
Türkiye ile Polonya arasında 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi olduğunu söyleyen Erdoğan, hedefe çok yaklaşıldığını söyledi. Yatırımların artırılacağını ifade etti. Özellikle turizm alanında yeni bir sözleşme imzalandı.
Rodaków dla naszych współobywateli umowa o współpracy w dziedzinie turystyki. Zbliża się sezon turystyczny, zbliża się sezon wakacyjny, że się do tego przyczyni. Rozmawialiśmy również z panem prezydentem dzisiaj na temat wypracowania jakiegoś rozwiązania.
Kültür ve Turizm Bakanım kısa zaman içerisinde o da bir ziyaret Polonya'ya gerçekleştirecek. ve muhataplarıyla konuları ele alacaklar. Bugün zaten yine ikili görüşmeleri de yaptılar ve üst düzey karşılıklı gidiş gelişleri burada süratlendireceğiz. Aynı şekilde Ticaret Bakanımın bir Polonya ziyareti olacak.
Devam ediyoruz. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu 23 günün aranın ardından çarşamba günü toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda AK Parti'nin seçim kanunu çalışması, yeni anayasa çalışmalarında son durum, güncel siyasi ve ekonomik konular masaya yatırılacak. Toplantıda siyasi ve hukuki işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığındaki komisyonun tamamladığı siyasi partiler kanunu ve seçim yasası çalışması MYK üyelerine sunulacak. Ve geçelim şimdi bir sonraki habere. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'den gelebilecek yeni bir müjde için tarih verdi. Apara yayınına katılan Enerji Bakanı, Sakarya gaz sahası oldukça büyük, sismik verilere bakarak ümidimiz devam ediyor, Haziran ayını bekleyelim dedi. Akdeniz'deki sondaj çalışmalarına da değindi Bakan Dönmez ve açılan kuyularda potansiyel olduğunu değerlendiriyoruz. Akdeniz'de gaz emareleri var diye konuştu.
Yeni haberle ilgili olarak Haziran ayını bekleyelim.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Apara A Haber ortak yayınında Karadeniz'de yeni rezerv için tarih verdi.
Yeni haberle ilgili olarak Haziran ayını bekleyelim. İlk günden de ifade ettik. Ümitli olduğumuz bir saha. Yeni gelen sismik verilerde aslında bu ümidimizi teyit ediyor. Çalışmalar bittikten sonra önemli bir ekonomik rezerv tespit edersek tabii yine bunu milletimizle inşallah Cumhurbaşkanımızın ağzından paylaşacağız. 30 ila 40 arasında bir kuyu açmayı planlamıştık. Tabii ilk üretim için bu kadar kuyunun açılmasını beklemeye gerek yok. Belki ilk 5-6 kuyudan sonra da üretime alabiliriz. Muhtemelen 4 fazda biz yani 2027-2028'lerde maksimum üretim seviyesine bu 30-40 kıyı açtığımızda ulaşmış olacağız. Kuyudan ürettiğimiz gazı biz yaklaşık 160 kilometre kadar kıyıya yani Filios limanına getireceğiz.
Sondaj filosunu büyütmek istediklerini de kaydeden Dönmez, 4. sondaj gemisinin de müjdesini verdi.
Sondajla alakalı görüştüğümüz birkaç kaynak var. Yani sondaj filomuzu biraz daha artırmayı arzu ediyoruz. Orada satın alma veya kiralama bunlardan hangisi bizim için ekonomik olacaksa o yola gideceğiz. Şu anda bildiğiniz gibi 3 tane sondaj gemimiz, 2 tane sismik gemimiz var. Bir 4. gemi de olabilir.
Bakan Dönmez, Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerden taviz verilmeyeceğini vurguladı. Son 3 yılda burada yaklaşık 8 derin deniz sondajı yaptıklarını söyledi.
Açtığımız bazı kuyularda gaz emareleri var. Fakat emin olmadığımız için ve ekonomik bir rezerv bulmadığımız için açıklamadık. Biz bir potansiyel olduğunu değerlendiriyoruz. Dolayısıyla belki onlara daha yakın yerlerde yani bu gaz emaresini gördüğümüz yerlerde birkaç sondajımız daha olabilir. Ona biraz zaman gösterecek. Ümitliyiz ama onu söyleyeyim.
Dönmez karada da yeni keşiflerin olduğunu vurguladı. 3-4 yılda karadaki üretimin %40 arttığına dikkat çeken Bakan Dönmez, Trakya'da keşiflerimiz var. En kısa sürede lokasyon olarak vatandaşlarımızla paylaşmış olacağız dedi. Bakan Dönmez, Türkiye'nin altın rezervleriyle ilgili de rekor seviyelere gelindiğini vurguladı.
Bugün itibariyle baktığımızda altın kaynağı 1200 ton, 1175 tonlara ulaşmış durumda. Bunun ekonomik kısmı da neredeyse 1000 tonlara ulaşmış vaziyette. Hedefimiz 5 yıl içerisinde altında üretimi 100 tonlar seviyesine çıkartmak. Ki 100 ton ve üzerine çıktığınız zaman dünyada hemen hemen ilk 10 en büyük altın üreticisi ülkeler arasına girmiş oluyorsunuz. Biz bugünkü 42 tonluk seviyeyle dünyada 23. sıradayız.
Ve devam ediyoruz. Kamuya borcu olanları, iş dünyasını, turizmcileri yakından ilgilendiren düzenlemeler bu hafta meclis gündeminde. Yeni borç yapılandırmasına ilişkin kanun teklifi Plan Bütçe Komisyonu'nda, İcra İflas Kanunu'nda değişiklik yapan teklif ise Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. Turizmi Teşvik Kanunu'nda değişiklik teklifi ise genel kurulla ele alınacak. Detayları izleyelim.
Vergi mükelleflerinden turizm sektörüne milyonlarca kişinin gözü bu hafta mecliste olacak. kamuya olan borçların yapılandırılması ve icra iflas kanununda değişiklik içeren düzenlemeler meclis komisyonlarında görüşülmeye başlanacak. Plan ve Bütçe Komisyonu 30 Nisan öncesi kesinleşmiş kamuya olan borçların yapılandırılması, matrah artırımı, sicil affı düzenlemelerini içeren kanun teklifini ele alacak. Adalet Komisyonu ise icra iflas kanununda değişiklik içeren teklifi görüşecek. Teklifle ticari ve ekonomik bütünlük arz eden ya da bütün halinde satıldığı takdirde daha yüksek gelir elde edileceği anlaşılan mal ve haklarla işletmeler bir bütün olarak satılabilecek. Meclis Genel Kurulu'nda ise Turizmi Teşvik Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ele alınacak. Teklife göre güvenli turizm sertifikası sürekli hale getirilecek. Turizm merkezlerinde turizm hizmetleri yönetim birlikleri kurulacak. Lüks kampçılık turizm türünün yasal altyapısı oluşturulacak. Öte yandan vergi suçunun her yıl için ayrı ayrı oluşması yerine tek suç kabul edilerek zincirleme suç hükümlerinin uygulanmasını sağlayacak düzenleme de yakın zamanda mecliste sunulacak.
1.21.70, 1.22.50 seviyesine dikkat çektiniz. Çok çok teşekkür ediyoruz Mustafa Bey aktardıklarınız için. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere diyelim.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Podcast dinle.